Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzeriniz olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ömer Çelik bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler de teşekkür ederiz kıymetli hocam. İnşallah Kur'an-ı Kerim konularını ele almaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz müşrikler olacak. Şirk inancını daha önce izah etmiştik fakat bu sefer şirkin tecessüm etmiş hali olan müşrikleri ayet-i kerimelerden hareketle ele alacağız inşallah değerli hocam. Buyurunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestaîn. Efendim, Kur'an-ı Kerim el-müşrikun diyerek bir inanç grubunu bize haber veriyor, anlatıyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim inmeden önce böyle işte Allah'a ortak koşanlar, işte el-müşrikun müşrikler, şunlar efendim müşrikler de tarzında bir anlayış Mekke'de benim bildiğim kadarıyla yok. Yani Mekke'de hakim olan bir dini anlayış var. Putperestlik merkezli putlara efendim tapma ve işte onlarla ilgili bir gelenek oluşmuş, inanç oluşmuş. Yani çok cılız bir şekilde Hanif dediğimiz işte Allah'a inanan, insanlar falan var ama onlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama böyle ciddi manada bir muhalefet oluşturacak. Diğer tarafa siz müşriksiniz, şey Allah'a ortak koşun diyecek öyle bir anlayış söz konusu değil.
İki farklı bir grup yok.
Yok. Yani orada tek bir grup var. O da Mekkeliler. İşte Kureyş ağırlıklı olarak.
Ve bunlar kendine müşriyiz falan demiyorlar. Normal demiyorlar. Dinleri üzerine devam eden
tabii,
insanlar.
Yok Allah'ı tanıyorlar. Allah'a imanları var. Allah ama işte efendim putlar da var. Kabe'yi dolduran putlar var. Her kabilenin kendine ait bir putu var. Belki her ailenin kendi evinde diyeyim ki efendim bir putu var. Böyle bir putçuluk uzun yıllar belki efendim 1000 yıla yakın bir zaman yerleşmiş ve o şekilde devam eden bir anlayış söz konusu. Hani Beyyine suresinin başında bir ayet-i kerime var. Ve o ayet-i kerime Efendimiz'e Beyyine diye isimlendiriyor ve o Beyyine geldiği zaman orada şey önce Mekke'de sonra Medine'de diğer insanların inanç durumları net ortaya çıkmış oluyor. Yani Efendimiz bir ayna oluyor. Efendimiz bir delil oluyor. Allah'ın bir delili oluyor. Kim doğru, kim yanlış, kim müşrik, kim kafir onlar netleşmeye başlamış oluyor.
O iş sonradan oluyor yani hocam. Kur'an-ı Kerim geldikten sonra insanlar zümrelere ayrılıyor.
Kur'an-ı Kerim onları ayırıyor zaten. Şimdi o ayet-i kerimede işte lem yekunil lezine keferu min ehli kitabi vel müşrikine munfekkine hatta te'tiyumul beyine. Yani kendilerine o beyine olan Resulü minallah, Allah'tan peygamber, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, tertemiz sayfeleri okuyan o peygamber gelinceye kadar ne Mekke'deki efendim inkarcı müşrikler ne de Medine'deki yine yanlış bir inanca sapmış olan ehli kitap bulundukları halden ayrılacak değillerdi. Herkes bulunduğu devam edecek. O şekilde o şey bozulmadan devam edecekti.
Öyle gelmiş öyle gidecekti.
Öyle gidecekti. Mekke'de şirk sonuna kadar devam edecekti. Ehli kitabın kendi uydurdukları anlayış devam edecekti. Ama apaçık delil Efendimiz Aleyhisselam gelince ve tevhidi getirince hak din İslam'ı yeni baştan inşa edince bu kez işte Mekke'deki Peygamber Efendimiz'e inanmayan insanlar müşrikler olarak isimlendirildi. İşte Medine'ye geldiğimiz zaman da ehli kitabı işte o kafir olmaları, müşrik olmaları da netlik kazanmış oldu. Dolayısıyla Efendimiz'in gelişiyle, Kur'an-ı Kerim'in inişiyle ve Efendimiz'in dini tebliğ etmeye başlamasıyla birlikte yani la ilahe illallah tevhidi tebliğ etmeye başlamasıyla beraber şimdi orada o puta tapan insanların müşrik olduğu, Allah'a ortak koştuğu netleşmiş oldu, ortaya çıkmış oldu ve Kur'an onları müşrikler olarak isimlendirdi.
Yani Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığı andan itibaren karşısında bulduğu ilk öteki müşriklerdi.
Tabii.
Ve müşrikleri şirk inancı üzere devran etmekle itham etti.
Etti tabii. Tabii ne dedi? Efendimiz Aleyhisselam gelin dedi. Dedi ki efendim Allah tek ilahtır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. İşte Muhammed Allah'ın peygamberidir. Bir İslam'a girmek için kelimeyi öğretti. Eşhedü en la ilahe illallah. Yine şeyin kelime-i tevhidin biraz daha kelime-i şehadet geniş
açılmış hali.
Bunu öğretti ve Allah'tan başka O taptıkları putları onlar, bunlar bizim ilahlarımız diyorlardı. Lat'a, Menat'a, Uzza'ya, diğer efendim yine yaptıkları putların hepsine onlar, onları alihe diye isimlendiriyorlardı. Hmm. İlahlarımız diyorlardı. Ve o şekilde onları tapıyorlardı. Erbab, Rabbimiz diyorlardı. Rabler olarak da isimlendiriyorlardı. Evet. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam hayır. Yani Allah'tan başka tapılacak hiçbir ilah yok. Allah'tan başka yaratan Rab, Elhamdülillah Rabbil Alemin'de olduğu gibi Rab yok. Dolayısıyla sizin tapmış olduğunuz bu efendim putlar, bunlar batıldır, asılsızdır. Bunların bir ilahlıkla, mabutlukla hiçbir alakaları yoktur diye Efendimiz Aleyhisselam peygamberliğini ilk ilan ettiği anda bu gerçeği onlara söyledi. Yani onu hiç geciktirmedi. Çünkü işin aslı tevhid çünkü.
Eyvallah.
Yani tevhid olmadan başka diğer dediğim gibi namazdır, başka ibadetlerin bir anlamı yok. Eyvallah. Önce tevhid.
Yani biz ortak koşmak deyince, müşrikler ortak koşuyorlar deyince aslında onların ortak koştuğu şeyler putlar olup Allah'ın ilahlığı noktasında bir ortak koşmak
tabii,
oluyor.
Tabii böyle olunca zaten onlar buna karşı çıktılar.
Evet.
Nasıl karşı çıktılar? Diyor ki mesela Sa'd suresinde Ece'alel, bu cümle acayip tuhaf şey diyor. Ece'alel alet ilahen vahir. İnne hazele şeyin hoca.
Evet, bir tane ilah mı olur ya falan.
Ya diyorlar, bunun ne tuhaf bir şey getirdi. Efendim bak, tamam Allah da göklerin ötesinde en büyük ilah ve Rabbimiz. Ama o göklerin ötesinde. Onu görmüyoruz, duymuyoruz. Dolayısıyla onun altında, onun duğununda bizim işte yakarışlarımızı, dualarımızı ona ulaştıracak ve bizi ona yaklaştıracak.
Evet.
Ve onun katında bizim şefaatçimiz olacak. Bu ilahlara ihtiyaç var. Hmm. Bunlar efendim gerekli.
Bir hiyerarşi kurmuşlar.
Tabii hiyerarşi kurmuşlar. Gerekli. Yani bunlar olmadan biz hangi Allah'a, nasıl Allah'a nasıl ulaşacağız? Yani aracılar olmadan bu putlarımız, Lat, Menat, Uzza, diğer putlar, taptığımız putlar olmadan bizim Allah'a sözümüzü ulaştırmamız, duamızı ulaştırmamız, ondan bir şey talep etmemiz imkansız. Böyle bir anlayış oluşturmuşlar ve o şeylere tabi tapıyorlar ve onlara alihe diyorlar, ilahlar diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'dan yok hayır bu doğru değil. Sadece efendim Allah ilahtır, tek ilah odur. Onun dışında tapılmaya değer başka hiçbir ilah söz konusu değildir. Bunlar batıldır. Bunları terk etmelisiniz. Bunlara işte efendim ibadeti, tapmayı, yalanı terk etmelisiniz. Ve benim size öğrettiğim o tek ilah inancına, tevhide gelmelisiniz. Deyince şimdi burada esas büyük kavga burada başlamış oldu.
Hmm.
Kavga burada başlamış oldu. Tabii şimdi peki onlar bu ilahlara nasıl bir anlayışları vardı? Bu taptıkları efendim, taştan, ağaçtan, diyeyim ki efendim nesnenin, putların gerçekten efendim yani onlar nesine ilah diye bakıyorlardı.
Buna
baktığımız zaman
yani?
Amaçları neydi?
Evet.
Tabii orada kurulu bir düzen var tabii. O kurulu düzene bir taklidi olarak yani sorgulamadan etmeden ona uyan insanlar var. Belki geniş halk kitlesi o şekildeydi. Ama o kurulu düzeni yani putperestlik düzenini bilinçli olarak devam ettiren de bir şey var tabii. Bir yönetici kesim
bir
vardı.
Var. Evet.
Tabii yönetici kesim vardı.
Birilerinin işine geliyor bu tezgah.
Tabii tabii. Yani bir tezgah vardı.
Eyvallah.
Tezgah vardı. Daha önceki peygamberler dönemindeki bu putperestlik anlayışlı nasıl bir tezgahın ürünü ise onun devamı olarak da orada bir tezgah kurulmuştu. O tezgah her bakımdan o Mekkelilere, önde gelenlere çok büyük avantajlar sağlıyordu.
Hmm.
Yani işin içinde tabii siyasette vardı, ekonomide vardı. Efendim yani diyelim ki oradaki toplumu belli şeylerde sınırlandırmak, onlara tahakküm etmek anlayışları falan vardı. İlahiri. Yani oranın onun üzerinden, o putperestlik üzerinden muazzam bir çark dönüyordu. Dönüyordu. Ama işin aslı yani insanlara anlattıkları şuydu. Bunlar gerçekten taştan, tunçtan, altından, ağaçtan yapılmış nesnelerdir. Bunlar tabii duymazlar, görmezler tamam ama biz bunlara tapmıyoruz. Biz bunların temsil etmiş olduğu ruhlara tapıyoruz.
Hmm.
Görünmez varlıklara tapıyoruz. O görünmez varlık Allah değil. O görünmez varlıklar gizli varlıklar. Bunlar cinler olabilir, melekler olabilir. Zaten melekler de Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle görünmez varlık olma açısından Kur'an-ı Kerim zaman zaman meleklere de cin ismini kullanmaktadır. Bir bildiğimiz yani işte efendim cinler de bildiğimiz bir varlık grubu ifade ettiği gibi cin kelimesi bir de meleklere dahil olmak üzere görünmez varlıkları ifade eden bir anlamı da var. cin kelimesinin. Böyle olunca biz efendim bunların temsil ettiği, yani o görünmez varlıklara tapıyoruz diyorlardı. O görünmez varlıklar da ağırlık olarak melekler idi. Dolayısıyla burada onların melek anlayışı devreye girmiş oluyor. Kısaca izah arz etmek gerekirse, melekler Allah'ın kızlarıydı.
Dişi kullar diyorlar, evet.
Evet, dişi kullarıydı, kızlarıydı. İşte efendim, dolayısıyla putlar da zaten daha çok dişi olarak.
Tabii yani. İsa'nın mühünler melekete tesbihet el-Münsa diyor.
Önceki kişilerde böyle. Yani diyelim ki Nuh Aleyhisselam zamanındaki, diye zamandaki efendim putlarda da daha çok hep dişi şeyi, sembolü hep ön planda.
Emlil benati melekümün benim diyor
evet,
ya
Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah'ın bunlar efendim kızlarıdır ve Allah bunları kainatın yönetiminden yetkilendirmiştir. Dolayısıyla bu taptığımız putlarda onları efendim temsil etmektedir. Dolayısıyla biz efendim onlara taptığımız zaman onların efendim temsil ettiği o melekler, ruhlar bizim yanımıza burada geliyorlar. Dolayısıyla onlar bizim sözümüzü duyuyorlar. Yani duamızı işitiyorlar, sözümüzü duyuyorlar, yakarışımı duyuyorlar. Dolayısıyla onlar bize efendim Allah katında şefaat edecekler, eden varlıklardır. Bir de bizim bu yakarışlarımızı, ibadetimizi Allah'a ulaştıran aracılardır.
Eyvallah.
Şimdi onların şimdi anlayışı da buydu. Dolayısıyla ister körü körüne bir bağlılık olsun, isterse oradaki o efendim putperestlik çarkını bilinçli olarak, yani aslı olmadığını bildiği halde bir cevren olsun, Efendimiz Aleyhisselam'ın tevhid çağrısı karşısında bunlar bu şeylerine dört elle sarılmış oldular. Hatta diyor ki efendim, "Ven talakal menehu minhum enimşu vesburu ala adihim inne hazel eşeğin yurat." Ya diyor, toplanın gelin diyor efendim, çıkın diyor efendim, propaganda yapın diyor.
Evet.
Kendi ilahlarınıza diyor sımsıkı sarıldın, aman onları bırakmayın. Sizden esas arzu edilen de budur.
Evet, aynı üstün gelmeyi de hocam Kur'an-ı Kerim'e karşı da yapıyorlar. وَكَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمِعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَافِيهِ Kur'an-ı Kerim okunduğunda işte onun böyle bir lagaluga yaparak bastırmaya çalışın gibisinden söylüyorlar.
Şimdi o müşrik anlayışın Efendimiz Aleyhisselam'a karşı tabii büyük bir mücadele yapıyorlar. Uzun bir, ta Mekke'nin fethine kadar gerçekten böyle kıyasıya.
Evet, canhıraş bir mücadele gerçekten.
Yani varlık yokluk mücadelesi diyebileceğimiz bir mücadeleye girişiyorlar.
İşkenceler.
Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam yani 13 yıllık Mekke döneminde tabii epey bir İslam'ı tebliğ ediyor, inanan insanlar oluyor. İşte ama çok istediği seviyede ve sayıda, hı hı, insan efendim, evet, imana gelmiyor.
Bir atılım gerçekleştiremiyor.
Gerçekleşmiyor. Tabii bunlar Efendimiz'le olan mücadelelerinde bir kısım çok önemli argümanlar ileri sürüyorlardı. Bir, diyorlardı ki bir defa Allah bir beşerle konuşmaz diyorlardı.
Peygamberliği kabul,
evet,
etmiyorlardı.
Peygamberliği. Allah beşerle konuşmaz. Konuşursa işte meleklerle konuşur. Biz de zaten onlara tapıyoruz. İlahiliği. Allah herhangi bir beşerle konuşmaz. Ona vahiy de indirmez, etmez tarzında peygamberin bir insan olması, beşer olmasını kabul etmiyorlardı.
Velev ki olsa da sen olamazsın gibi bir itirazları da var.
Var da ama ikinci planda o. Hı hı. Yani birinci planda yani peygamber, resul, elçiye insan olmamalı. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğiyle Ebe Asallahu Beşer Resul'e, ya Allah efendim bula bula kendisine bir beşeri, bir insanı mı elçi yaptı, yapmamalı, hı hı, diyorlardı. Yine Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili olarak مَا لَهَذَا الرَّسُولِ يَأَكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِ الْاَسْفَاقِ Bu peygambere ne oluyor ki? İşte sokaklarda dolaşıyor, yemek yiyor. Bizim gibi insan evleniyor, şu bu neyse. Dolayısıyla bizim gibi ihtiyaçları olan, yiyen, içen bir kişi nasıl peygamber olabilir tarzında böyle bir, yani peygamber melek olmalı, insan olmamalı diye bir argümanla Resulümüz Aleyhisselam'ın peygamberliğini reddediyorlardı. İnsanlara bu şekilde onu kabulü engelliyorlardı. Reddi gerçekleştiriyorlardı. Tabi Cenab-ı Hak burada ayet-i kerimelerde onlara şöyle söyle diye Efendimiz Aleyhisselam vahiylere geldi. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye. Yani eğer yeryüzünde yaşayanlar böyle melekler olsaydı biz onlara melek peygamber gönderirdik. Ama siz insan olduğunuz için size örnek olması açısından yemesiyle, içmesiyle, ibadeti olmasından size gelen peygamberin beşli olmasından, kesinlikle, daha tabii beşli olamaz. Ben de sizin gibi bir insanım.
Bu zaten çok normal diyor aslında.
Tabii ben de sizin gibi bir insanım ama bir farkımız var. Allah bana vahyediyor işte efendim. Kur'an-ı Kerim'i bana vahyediyor. Cevdet inanç esaslarıdır. Tevhiddir ilahiri. Bunu söylüyorlardı. Dolayısıyla buradan peygamberimizin davasını engellemeye çalıştılar. Yani hiçbir zaman bu davadan vazgeçmediler. Bu aynı zamanda önceki peygamberlere yapılan itirazın devamıydı. Yani peygamber insan olmamalı, melek olmalı. Bu işte efendim bir peygamber iddiasında bulunan yalancı kişidir tarzında peygambere muhalefet.
Evet.
Önceki peygamberlerde bunu görüyoruz. Mekke müşriklerinde görüyoruz.
Kesinlikle. Çok enteresan. Bir beşeri peygamber kabul etmiyorlar ama bir putu, canlı görmeyen bir şeyi Allah'a eş koşabiliyorlar. Çok enteresan.
Koltuk olabiliyorlar. İkinci olarak tabii hadi bakalım diyelim sen peygambersen. Bu kez Efendimiz Aleyhisselam'ı yani köşeye sıkıştırmak için ve onun davasını engellemek için işte mucize talepleri
kendilerince
oldu. Evet, kendilerince bu talepler oldu. Yani mucize taleplerinin arkasında şöyle bir gerçekte yatıyor. Yani oradaki insanların işte önceki peygamberle alakalı böyle kırık dökük de olsa bir kısım bilgileri var, malumatları var. Bir kısmını yaptıkları seyahatlerde izlerini görüyorlardı. İşte Salih Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın şeyleri. Bir kısmını da efendim işte ehli kitaptan duydukları bilgilerle Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam onların mucizeleri. Onları duyuyorlardı. Dolayısıyla ya böyle işte duymuştuk işte o onlar da peygambermiş ama onların da böyle tuhaf tuhaf şeyleri olmuş. İşte Süleyman'ın işte rüzgarı varmış. Bir aylık mesafeye gidip geliyormuş. İşte Davud'un işte onların ilgili konuşuyorum.
Evet, Salih'in devesi varmış.
Davud'un işte Salih'in devesi varmış. Madem ki o şekilde falan şeyler varsa bir oradan biri olabilir. Bir de ayet-i kerimeler tabii peygamber kısa anlatarak onlardan bahsediyor. İki türlü de efendim o bilgiye erişme imkanları var. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'dan mucize talepleri oldu. Yani inanmak için değil, daha çok Efendimiz Aleyhisselam'ı engellemek için ve ona inanmayı, inanmaları engellemek için. Bununla ilgili olarak da Kur'an-ı Kerim o mucize meselesine çokça yer veriyor. Müşriklerin bu taleplerine çok yer veriyor. Ve onların da pek çoğunu cevapsız bırakıyor. Cevapsız bırakmasının sebebi de şu, bir ayet-i kerime çok dikkat çekici.
Doğrudan açıklayacağım.
Evet, aslında açıklıyor. Yani onlar diyor mucize talep etmesinler. Sen de onlara mucize gösterme. İndirdiğin Kur'an-ı Kerim bir mucize olarak onların hidayeti için yeter ve artar bile.
Kesinlikle.
Eğer hidayet istiyorlarsa yeter artar bile. Dolayısıyla bundan vazgeçsinler. Sen de bu talebinden vazgeç tarzında sürekli bir mucize karşıtı bir söyleyen var Kur'an-ı
şey
Kerim'de.
Şey de var hocam. Mem men'ayna en nursile bil ayati illa en kezebe bihel evvelin.
Dolayısıyla en son
gönderdik
tabii,
ama hep yalanladılar yani.
Tabii
şey değişmeyecek.
En sonunda bu ayet-i kerime geldi. İsra suresinin 59. ayet-i kerimesi. Sizin de buyurduğunuz gibi ve ma men'ana en nursile bil ayati illa en kezebe evvelin. Yani siz, müşriklerin söyleyeyim senden mucize talepleri var. Belki sen de efendim yani bazen mucize göstersem de bunlara da inansalar, inanmalar kolaysa diye arzu ediyor olabilirsin. Ama biz ısrarla mucizeye karşı çıkıyoruz. Normalde kadiriz, karşı çıkıyoruz. Ama karşı çıkmamızın da bir sebebi var.
Mutlaka, eyvallah.
Çünkü diyor bizi bu işten engelleyen şey tabii biraz Kur'an-ı Kerim bir beşeri dili kullanıyor bu açında. Allah'a şey kadir. Engelleyen şey önceki toplumlarda peygamberleri, mucizeleri yalanlamış olmalarız. Misal verelim. İşte Salih'e biz deve verdik. Ona kesmeyin dedik. Kestiler, zulmettiler ve başlarına büyük musibet geldi. Helak oldular. Hatta efendim bu ayet-i kerimeler çerçevesinde Efendimiz Aleyhisselam'a diyor işte bize bu Mekke'nin dağlarını işte efendim ortadan kaldır. Her tarafı arazi yap. Arasında nehirler akıt. İşte rahat rahat geçinelim. İşte göğe çık. Oradan bir kitap indir. Tek başına gel beni efendim kabul etmez. Bir melek yanında olsun gibi böyle şeyler oluyor. Bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam ya Rabbi bunlardan bir tanesini lütfetsen de göstersen ve bu da inansalar diye bir arzusu oldu. Rivayetler bunu dile getiriyor. Orada Cenab-ı Hak diyor ki Resulüm diyor tıpkı efendim bu Hazreti İsa'ya sofra mucizesinin gelmesi ihtimaline olduğu gibi müsaade ederim. Yani o mucizeyi yaratırım. Ama eğer inanmazlarsa önceki toplumu helak ettiğim gibi onu helak ederim. İster göster böyle olsun, isterse vazgeç diye. Efendimiz Aleyhisselam ya Rabbi ben vazgeçtim diye rivayetleri bu yer alıyor.
Biz bunlardan sanki şey anlıyoruz hocam. Bu topluluk, bu muhatap topluluğu aslında inanmak için değil de inanmamak için mucize istiyor gibi. Yani onu da yap,
tabii,
onu da
tabii, tabii.
Sonu gelmeyecek tabii. Bunu yani. İnanmayacaklar
evet,
artık.
Yani mucize gösterip inanan şey çok az olmuş.
Kesinlikle.
Yani Kur'an-ı Kerim bize o bilgiyi veriyor. Tabii bir diğer yine Efendimiz Aleyhisselam'ın yani o kendi şirk inançlarını devam ettirme ve Efendimizin de tevhid şeyini engelleme üzere ileri sürdüğü bir argüman da itiraz da Esatürl Evvelin, öncekilerin masalları diye bir ifade kullanıyorlar. İşte Kâb-ül Ahbar'ın olması veya diyeyim ki yine değişik efendim müşrik tiplerin diyelim ki. Sürekli Resul Efendimiz tabii bir taraftan ayetler geliyor. İşte tevhidi anlatan, ibadetleri anlatan ama bir taraftan da o ayetlerin muhtevasını anlamayı kolaylaştıran, pekiştiren kıssalar tabii anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim kıssaya çok şey verdiğini görüyoruz yani. Her vesileyle, her küçük surelerde bile bakıyoruz hemen orada bir kıssa anlatılıyor. Şems suresinde olduğu gibi ilahirihi. Buna tabii insanları engellemek için çok da etkili bir şey Kur'an-ı Kerim, etkili bir kelam, Allah'ın kelamı. Ama bunu engellemek için Kur'an-ı Kerim'e değişik yaftalarda bulunuyorlar. Bunlardan birisi de Esatürl Evvelin diyorlar. Yani öncekilerin masalları, yani gerek anlatılan efendim kıssalar olsun, gerekse işte yok efendim işte Allah işte tevhid şöyledir, işte ahiret vardır, işte efendim aman şunu yapın, bunu yapın tarzında o dini bilgiler, bunlar diyor. Yani önceden beri insanlar bunu konuşup geliyorlar.
Hakikat olmayan şeyler bunlar diyorlar.
Bunlar kendi hakikat olmayan şeyler. Dolayısıyla bunlara çok fazla itibar etmeye gerek yok gibi bu itirazları Efendimiz Aleyhisselam'ı yine engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke dönemi devam ediyor. Tabii Resul Efendimiz Aleyhisselam Mekke döneminde sadece bir herhangi bir güç kullanmadan ve herhangi bir fiili bir mücadeleye ve münakaşaya girmeden sadece tevhid tebliğini devam ediyor Efendimiz Aleyhisselam.
Sadece sözlü bir şekilde.
Yapıyor bunu. İnananlar tabii fazla inanan olmuyor. Mekke döneminde olmuyor. Onlar da zaten hicrette Mekke'yi terk etme durumunda kalıyorlar. Önce Habeşistan'a, sonra efendim Medine'ye, sonra Efendimiz Aleyhisselam'da ona ayrılmak suretiyle yani yaşlılıkları ve bir kısım mazeret sebebiyle kalanlar dışında, belki mazeret olmayıp kalanlar da olabilir. Kalanlar dışında Mekke'de kimse kalmıyor. Onlar Medine'ye ve diğer bölgelere intikal etmiş oluyorlar. Dolayısıyla onların sayısına baktığımız zaman da yani Mekke'den diyeyim ki Medine'ye hicret eden diyeyim ki Efendimiz Aleyhisselam'ın muhacirler kadınıyla erkeğiyle baktığımız zaman da yani tam net rakam benim şu aklımda yoktu. Diyeyim ki 1000 kişi olsun diyelim.
Tabii.
Evet 1000 kişi olsun diyelim. Bu şekilde efendim Mekke dönemi nihayet ermiş oluyor. Oluyor ama Efendimiz Aleyhisselam'ın ve müşriklerin Efendimizle, Efendimiz'in müşrikle olan mücadelesi
tabii bitmiyor.
Bitmiyor. O Medine döneminde ayrı bir safhaya geçiyor.
13 yıllık kısım sanki hocam şöyle özetlenebilir gibi geldi bana. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her türlü delille karşısındaki muhatabı ikna etmeye çalışıyor. Ama karşısındaki muhatap hiçbir şekilde ikna olmuyor. Efendimiz'e son çare tasfiye ediyor Mekke'yi.
Tabii. Oradan tabii tasfiye ediyor. Cenab-ı Hakk'ın evri tabii.
Buradan olacak gibi değil.
Orada tabii Medine döneminde büyük bir fiili savaşlar söz konusu oluyor.
Bitmiyor artık.
Tabii orada bitmiyor. Orada efendim işte bir Bedir oluyor. Orada İslam'ın ilk zaferi oluyor. Müşriklerin ilk büyük hezimeti oluyor.
Bir tokat yiyorlar
ve orada. Müşriklerin 70 tane Ebu Cehil gibi başta olmak üzere onlar tabii efendim gidiyor. Dolayısıyla orada büyük bir tasfiye gerçekleşiyor. Büyük bir darbe yiyor. Evet. Şirk düzeni ve müşrikler darbe yiyor. Ama tabii o darbenin peşinden tabii o hınç ve şey bitmiyor tabii. Bu kez bir yıl sonrası Uhud'da büyük bir karşılaşma oluyor müşriklerle. Efendimiz Aleyhisselam'ın. İşte burada tabii yine bir hikmet ilahi. Cenab-ı Hak orada Uhud'la ilgili olan şeyi şöyle söylüyor. Diyor ki Uhud Savaşı'na katılan Müslümanlar olarak bir kısmınız siz dünyayı istiyordu, bir kısmınız ahiret istiyordu. Bir kısmınızın gönlü dünyaya meyletmişti. Bir kısmınız o gün Uhud'da, bir kısmınızın efendim kalbi imandan çok küfre yakındı gibi böyle Uhud'a katılan orduya da kaldı tespitleri var ayet-i kerimelerde. Dolayısıyla orada Efendimiz Aleyhisselam'ın bir emrine muhalefet sebebiyle başlangıçta zafer Müslümanlarındı. Sonra büyük bir hizmet yaşandı. 70 tane sahabe şehit oldu. Efendimiz Aleyhisselam yaralandı ama peşinden Ahmral Esed seferiyle beraber yine nihai efendim galibiyet Müslümanlara dönmüş oldu. Orada büyük bir yani şöyle diyelim yani.
Git gel gibi sanki hocam biraz.
Bedir'den sonra bir git gel yaşanmış oldu. Yaşanmış oldu. Hatta işte o tilkil eyyamu nüdabe beynen nas. Bu diyor zafer ve galibiyet günleri insan aslında evirip çeviririz. Her deyemde efendim galibiyet Müslüman da olacak diye bir kural yok. Hı-hı. Ama esbabı var tabii. Dolayısıyla şimdi oradan sonra hicretin 5. yılındaki efendim Hendek Savaşı ve Ahzab. Belki efendim artık Efendimizle, Müslümanlarla, müşriklerin diyelim ki en ciddi manada en son karşı karşıya gelişleri oldu. 12 bin kişilik bir orduyla Ebu Süfyan komutasında Mekke müşrikleri, etraftaki efendim müşrik kabileleri, içeriden de ehli kitabı da ayartmak suretiyle yani Medine'yi yok etme, Müslümanları yani İslam'ı bitirmek hamlesiyle geldi. Ama Cenab-ı Hak orada da efendim mucizeler göndererek, rüzgarı göndererek yardım etti ve o orduyu oradan geri çevirdi. Hizmete uğrattı daha doğrusu. Bir de artık efendim müşrikler de efendim bu şekilde Müslüman'a karşı çıkabilecek bir güç bulamadılar.
Hudeybiye olarak sanki Mekke'de ama. Nasıl efendim? Nihai olarak Mekke'de.
Olacak ama tabi Hudeybiye anlaşmasıyla işte efendim bir barış sağlanmış oldu. O barış ayetin ifadesi fethi mubin, büyük bir fethiydi. Ve işte İmam Zuhri gibi diğer efendim tarihçiler ve siyer alimleri diyorlar ki yani diyeyim ki Hudeybiye müsaadesi Hicret'in 6. senesinde oluyor. Dolayısıyla 13 Mekke, 6 da efendim Medine dönem 19 yıl. 19 yıl Müslüman olanların sayısına göre Hudeybiye anlaşmasından Mekke'nin fethi 2 sene sonra 2 yıl içerisinde olanlar onun efendim 10 katından fazla Müslüman oluyor. Büyük bir fethi gerçekleşiyor. Ve sonra da efendim Mekke'nin fethiyle beraber de Mekke fethedilmiş oluyor ve orada
müşriklerin
kökü %90 kazınmış oluyor. Ama işte efendim Mekke'nin fethinden sonraki süreçlerde de müşrikler artık bundan sonra Kabe'ye gelemezler. Bir adım sonrası Arap Yarımadası'nda bir müşrik uzun kalmamalı. İşte Tevbesi'nin başına gelmek suretiyle. Orada efendim Arap Yarımadası o el müşrikün dediğimiz o gruptan tamam temizlenerek tevhid bayrağı bütün haşmetiyle dalgalanmış oluyor.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hocam programımızı tamamlamadan önce son bir soru sormak isterim sizlere. Mekke'nin fethi ve akabindeki süreçlerle birlikte müşriklerin kökünün kazındığından bahsettiniz. Peki hocam müşrikliğin kökü kazındı mı? Yani müşriklik hala baki mi diye son bir soru sormak isterim sizlere.
Tabii ki. Yani o Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın vaadi vardı peygamberimize. Yani bu Arap Yarımadası'nda İslam bütün batıl dinlere galip gelecek ve hakimiyetine edecek diye vaadi vardı ayet-i kerimelerde. Saf Suresi'nde geçiyor, Tevbe'de geçiyor, Fetih'te geçiyor. O gerçekleşmiş oldu. Ama Arap Yarımadası'nda müşriklerin kökünün kesilmiş olması şirkin ve müşriklerin tamamen oradan kalanlama gelmez. Zaten orada ayet-i kerimeler o belli sınırın dışındaki efendim müşriklere karışmadılar zaten. Onlar siz gidebilirsiniz, oralarda kalabilirsiniz falan dedi. Dolayısıyla şirk ve müşriklik devam ediyor, edecek.
Kıyamete kadar devam edecek.
Günümüzde de efendim maalesef çok geniş çapta efendim farklı yönleriyle, farklı şirk unsurlarıyla devam ediyor.
Onların şirk bahsinde değinmiştik hocam. Evet. İzleyicilerimizi oraya yönlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta müşrikler bahsini ele almış olduk. Müşriklerin tükendiğini ama müşrikliğin hala baki kaldığını hocamız bizlere ifade etti. Rabbim bizleri şirkin her türlüsünden, küçüğünden büyüğünden muhafaza eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.